Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfan'a programında kültürümüz ve irfanımızda bize yön veren geçmişimizde, geleceğimizde de bize yön verecek olan kelimelere, kavramlara, kültürlere irfan gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükür, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Seyahatler devam ediyor.
Evet.
Dediğimiz gibi geçen haftalarda bir artık son bir umre yolculuğumuz oldu. En son oraya gitmiş oldunuz. Medenilik kavramlarına belki değinmek açısından bir kapı açmış olalım. İleriki programlarda bunu da konuşmuş oluruz ama bir önceki programda Balkanları kapatırken demiştik ki Balkanlar bizim için aslında kültür ve medeniyetimizin kapısı. Sonuçta yüzyıllarca orada görev yapmış insanlarımız var. Oraya hakim olmuş demek istemiyorum çünkü orası aslında bizim dünyaya açılan kapımız, bizim olduğumuz için hakimlik kavramını kullanmak istemiyorum. Orada görev yapmış, hizmet üretmiş, hizmet götürmüş insanlarımız olmuş. Haliyle Balkanlardan da kültür ve belki medeniyet açısından da değerlendirmişiz. Biz etkilenmişiz, onlardan etkilemişiz ve onları etkilemişiz, onlardan da etkilenmişiz. Bu bağlamda geçen programı kapatırken demiştim ki, hani hep olaylara değiniyoruz, kavramlara değiniyoruz ama Balkanlarda da önemli şahsiyetler var. Kültür ve sanat alanında ilerlemiş, ondan sonra maneviyat alanında ilerlemiş ki oradaki tekerlerden falan da bahsetmiştiniz siz. Onlarla alakalı birkaç somut isimden bahsedelim demiştik bir sonraki programdan, öyle kapatmıştık. Şimdi isterseniz o somut isimlerden başlayalım. Hatta siz programı kapatırken de birkaç isimden bahsetmişsiniz, söylemişsiniz. Bu isimlere değinelim, onların Balkanlar kökenine değinelim, onların Osmanlı Devleti'ni, bizim Cumhuriyetimizi nasıl etkilendiklerine değinelim isterseniz.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Şöyle bir kavramdan yola çıkayım, sonra şahıslara geçelim. Cumhuriyet kurulduğunda biliyorsun ama kardeşim hani ümmetten millete geçiş diye bir slogan vardır. Ve işte ona bağlı da bir Türk milliyetçiliği var ama bizim anladığımız bir Türk milliyetçiliğinden ziyade Türkiye sınırlarıyla sınırlı, mahdut bir milliyetçilik. Daha doğrusu bu içe yönelik bir milliyetçilik. Çünkü bir imparatorluk bakiyesinden sonra çok farklı kültürler, diller, toplumlardan gelen, göç eden bir Anadolu var ve bu Anadolu'yu ayakta tutmak için bir kavram oluşturmalı lazım. Burada genellikle sonraki yıllarda da büyük pek çok grupların devletle kavgasına vesile olan bu yeni bir Türk tanımı ortaya konmuştur. Peki bu nereden geldi diye çok düşündüm. Evet, bir Fransız ihtilali müteakibinde ulus devlet anlayışının gelişmesi, şu bu filan, pek çok dünyayı etkileyen akımlar, hikayeler var. Ancak bizim hikayemiz ne? Nasıl gelişti diye araştırırken şunu hissettim. Malum Cumhuriyeti iki bölgenin insanı kuruyor. Rumeliler ve Kafkasyalılar. Burada kültürel etkileşim olarak Rumeli'deki Türk kavramının Anadolu'ya uygulanma şekli var. Çünkü Rumeli'de Türk dediğinizde, daha önce konuştuk bunu, Müslüman hatırlanıyor. Bu Türk kavramı Anadolu'da da uygulanmış. Tabii uygulanırken de Balkanlardaki Türk kavramının gelişimiyle Anadolu'ya yeni Türk kavramının empoze edilişi arasında ciddi bir fark var. Biri alttan yukarıya gelişmiş, oluşmuş bir gerçeklik. Öteki ise tepeden aşağı doğru empoze edilme. Biri doğal akış,
evet.
Öteki empoze.
Birisi çok uzun yıllar sürmüştür belki.
Tabii.
Birisi çok kısa bir şekilde.
Çünkü Balkanların İslamlaşması, Müslümanlaşması Anadolu'dan gidenlerin elinden yapıldığı için gelen herkese Türk denmiş.
Evet.
Ve Türk olmakla Müslüman olmak eşitleşmiş. Eşit hale gelmiş. Anadolu'ya empoze edilme şeklinde de esasında Anadolu'da da Türk denmesi Müslümandır kardeşim. Köken olarak Kürt, Zaza, Çerkez, Arap, başka milletler, ne olursa o.
Fark etmez.
Fark etmez. Siz hepiniz Türksünüz denmiş.
Evet.
Kendini Türk diye ifade edeceksin denmiş. Peki Hristiyanlar? Hristiyanlar bunun dışında tutulmuş. Hem içinde hem dışında diyelim.
Müslüman olmadığı için işte dediğiniz gibi,
evet.
Belki. Evet.
Ve nüfusun %99'u Müslüman tabiri yine Cumhuriyet'te özellikle 1940'lardan o 6-7 Eylül hadiselerinden sonra topluma empoze edilmiştir. Mesela adam belki bir inançsız, deist, ateist veya başka bir şey ama fark etmiyor. Yine onlar Müslüman Yani kültür sistemin içerisinde kabul edildiği için hepsi Müslüman kabul edilmiş. Hatta 1928 Yunanistan mübadelesi var meşhur.
Evet.
Orada Yunanistan'daki Müslümanlar buraya getirilmiş.
Hı hı.
Anadolu'daki Hristiyanlar da Yunanistan'a
yollanmış. Evet, mübadele.
Peki bu mübadelede Türk olup da Müslüman olmayanlar var. Oraya gönderildiler.
Oraya gitmişler.
Evet. Yani bu etnik bir milliyetçilik olsa gitmezlerdi.
Gitmezlerdi, burada kalırlardı. Evet.
Ama bu din esaslı bir yapılanma olduğu için sadece Müslümanlara Türk denmiş. Ancak uygulanma şekli sorumlu.
Evet.
Yani uygulanma şekli
veya toplum anlamamış olabilir.
Şöyle empoze olduğu için.
Evet, dayatma olduğu için.
Yani dayatma olduğu için özellikle en çok da tabii bunu Gürcüler vesaire diğerleri de şey yapmış ama en çok da Kürt toplumunda bu bir karşılık bulmamış. Aksine tepkiye sebep olmuş.
Evet.
Balkanlardan göçenler etnik köken olarak Pomak, Arnavut, Boşnak olsa dahi o kültürden geldikleri için otomatik kendilerine Türk kabul etmişler ve dikkat edersen Türkiye'de iki toplumdan genellikle Türk olmadıkları halde kendilerine soyadlarına bir tarafına bir Türk iliştirmişlerdir.
Mutlaka iliştirmişlerdir. Evet.
Bunlar bir Doğu Karadenizler, iki Balkanlar. Şen Türk, Türk, Türk Yılmaz, Türker, Türkten vesaire gibi vatansever, bayrak, bayraktar, albayrak vesaire. Mesela İç Anadolu'da bu tabirler yoktur. Antalya, Ege ve buralarda yoktur. Çünkü o coğrafyalarda hani kökenler farklı oldukları için ama Müslümanlar ama bir de Türklükte de bir ilinti kurmak istiyorlar.
Evet.
Tabii işte bu işi belki kavramsal olarak adı konulmasında bir mahsur görülmemiş ama sonraki dönemde uygulama şeklinde herkese kardeşim sen bundan sonra böylesin diye bir zorlama, empoze, dayatma noktasına gelince toplumda kabul
bazı
eden ziyade
tepkiyle karşılanmış.
Tepkiyle karşılanmış.
Evet.
Bu şeydir yani.
Güzel bir tespit.
Evet.
Aslında bizim günümüzdeki birçok meselenin de anlaşılmamasından dolayı kaybola kaybola şu anda sadece sanki Kürtlük Türklük meselesine dönmüş gibi.
Evet.
Olayın temelinde
yani
aslında
bir etnik milliyetçilik kavgasına dönüşmüş.
Aslında öyle bir şey hiç yok yani. Evet.
İkincisi biz yine ağırlıklı Avrupa yani bizim ağırlıklı mücadele ettiğimiz alan Avrupa sahası. Doğu Avrupa.
Evet.
Doğu Avrupa, Orta Avrupa. Onlar da bizi Osmanlı değil de kendi kayıtlarında Türkler diye kaydediyorlar.
Türkler diye kaydetmişler. Evet.
Şimdi içeriye baktığımızda mesela bir sürü şey hatta içeride zaman zaman Osmanlı kayıt sisteminde Türk deyince Yörükler genellikle anlaşılmış.
Evet.
Yani Türk diye tarif edilen Yörükler hatta çok da hoş bir şekilde de karşılanmışlar.
Evet.
Çünkü bu göçebeler genellikle vergiden kaçarlar. Devletle de araları çok iyi değildir.
Ele avuca sığmıyorlar çünkü.
Evet,
yerleşik değiller.
Ele avuca sığmıyorlar.
Evet.
Genellikle de İran'daki Türk hanedanları bunlara para mara bir şeyler yolladıkları için de boş kaldıkça da isyan etmişlerdir.
Konar göçerler yani.
Tabii.
Evet.
İşte bu meşhur Celal isyanların bir kısmında vardır. Veya benzer küçük lokal isyanlar var. Yine bunlar var. İlginçtir. Bu Anadolu Rumeli şey de vardır esasında bir suyun öbür tarafı diye de kendi aralarında bir rekabet de vardır. Rumeli'den Anadolu'ya göçenler de biz aslında Konyalı izlerler veya Karamanlı izlerler. Bu da şuradan çıkma. Karamanoğlu Beyliği Osmanlı tarafından ele geçirildiğinde ya bunlar bir daha başımıza bir iş açmasınlar diye Karamanoğlu taraftarı olan bütün aileler, beyler Balkanlara yerleştirmişlerdir. Ondan dolayı böyle bir şey vardır. Konyalıyız vesaire diye. Rumeliler de ya bu Anadolu'ları gariban adamlar kafası çok çalışmaz falan diye böyle bir onların da böyle
onlar
bakışı
da
vardır. Anadolu'dan Balkanlara gidenler de orada genellikle gayrimüslimlerle şunda bunda mücadele ettikleri çünkü Osmanlı göç politikasını çok iskan, göç ve iskan çok iyi organize etmiş.
Evet.
Güçlü zamanda da öyle.
Hmm.
Bak mesela 1870'ten sonra Balkanlardan hızlı bir şey var. Akım var. Buraya doğru. Orada da mesela herkesi bir yere yığmamış. Bugün Suriye göçmenlerine yapılan hata gibi değil.
Evet.
Anadolu'ya dağıtmış. Nerede boş köy var, boş kasaba var veya boşaltılmış yer var veya desteklenmez gereken yer var. Oralara götürüp yerleştirmişler. Muş'ta var. Ağrı'da var. Balkanlardan gelmiş.
Evet.
Cizre'de var. Adana'da var. Sivas'ta var. Çok alakasız
Anadolu'nun
yerler.
Anadolu'nun her tarafına yaymışlar. Evet.
Afyon, Manisa, Buralarda hep böyle Balkanlardan muhaciret etmiş çok fazla insanımız var. Mehmet Akif de böyle benzer birisi. Babası İpekli. Bugün Kosova sınırlarında kalan Pey derler. Slavca'da Peç denir. Babası oradan geliyor Çanakkale'ye. Çok bilinmez. Annesi Çanakkale'ye bir yörük. Yani Türkmen Bayramiç muhtemelen tayinle geliyor. Oradan sonra 14 yaşından sonra işte Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni kazanıp oraya gidiyor. Ama o kültürü muhtemelen babadan gelen kültürü yaşattığı için Safahat'ta bu konuları da işlemiş Balkanlarla ilgili görüşlerini. Şemsettin Sami Fraşeri, o da Güney Arnavutluklu. Yani yan yala bugün. Bugün Yunanistan'da kalıyor. Onlara da Çam Arnavut derler veya Çamarıyalı derler. Çok sıkı adamlardır. Hem dindarlıkları hem de milliyetçilikleri açısından çok. Çünkü Yunanlarla tam iç içedirler. Hep böyle Yunanlarla mücadele geçmiştir hayatları. Gerçi o Fraşer köyü Çirokastro, Ergiri sancağının, Osmanlı Ergiri sancağı, bugünkü adı Çirokastro, köyleri oradandır. Ama Yanya'ya bağlı. İstanbul'a okumaya mı geliyor veya okumasını Kosova'da yapıp da mı geliyor? Tam orayı hatırlayamıyorum. İyi bir Türkolog, edebiyatçı. Şöyle bir şey var. Edebiyatçılar da, bu filologlar da kendi milletine mensup olmayanlar o dili daha iyi öğreniyorlar. Mesela Arapçada da öyle.
Dışarıdan o dile bakanlar daha iyi
Dışarıdan o dile
kullanıyorlar.
bak. Farsça, Türkçe. Mesela işte biri, mesela iki çok iyi Türkçeci, iki isimle bahsedilir. Biri mesela Şemsettin Sami, öteki ben biri. Macar Yahudisi bir Türkolog. Hatta o sadece Anadolu Türkçesi değil. Çağatayca, yani Orta Asya Türkçesine
Ona da
çalışmış.
hakim.
Evet, çok ilginç bir adamdır. Zaten bunlar ortalama 5-6 dil biliyorlar. Ama bir dile çok yoğunlaşıyorlar. Kamus yazacak kadar hakim. Tabii şöyle, bunu bildiğinde aynı zamanda Farsça ve Arapça da bilmesi lazım ki Osmanlıca, çünkü Osmanlı'da malum iki Türkçe var. Bir halkın konuştuğu Türkçe, yani bugün bizim kullandığımız Anadolu Türkçesi. Bir de İstanbul'un kullandığı bürokrasi Türkçesi. Yani edebiyat ve bürokrasi o dili kullanıyor. Katiplik de buradan biraz. Katip demek o dili bilen. İşte yok okuma yazma çok düşüktü de şu kadardı da kimse okuma yazma bilmiyor. Hayır efendim. Katiplik ayrı bir şey. Yani o resmi dili okuyacak ve yazacak seviyede olmak ayrı bir şey.
Ayrı bir şey.
Anlayacak, evet, o kelimeleri bilecek. Yoksa eskiden bab yazılırmış ama halk kapı dermiş.
Doğru.
Yani halk Türkçesinde yine kapı olarak geçiyor ama yazılırken işte bab kelimesi kullanılmış edebiyatta.
Edebiyatta da öyle.
Yani bu biraz o şehirli ve varoş ayrımını, kırsal ayrımını çok güçlü bir şekilde yaptığı için Osmanlı buradan kaynaklanıyor. Burada da yine Balkan etkisi de var. Mesela İstanbul'da, Batı Anadolu'da ve özellikle de İstanbul çevresinde tek eşlilik yine bir Balkan geleneğidir. Yani Rumeli'nin İstanbul'a olan etkisinden kaynaklıdır.
Peki daha öncesinde Anadolu'da yok mu?
Var. Anadolu'da var, Doğu'da var. Çok eşlilik. Ama İstanbul'da genellikle Rumeli'den bürokrasini oluşturanlar, saraya alınan cariyeler vesaire. Tabi cariye diye alınanlar da ileride ya paşa hanımı ya şehzade veya sultanların, padişahların hanımı oldukları için o kültürü de etkiliyorlar. Bunun içindir ki mesela yine yatırım da aynı şekilde. Balkanlardaki eser sayısına baktığınızda müthiş yani işte 15 bin olduğu tahmin ediliyor. Köprüsü, hana, hamam vesaire falan
Tabii
çok
tabii.
müthiş bir rakam. İstanbul'a geliyor, İstanbul'da okuyor ve buradaki edebiyat çevrelerinde çok ciddi etkisi oluyor. Ve bir kamus, bir sözlük yazacak kadar ağır bir seviyeye geliyor. Yine farklı bir bilgi. Esad Erbil Hazretleri'nin de yine Balkanlı çok fazla müridi var. Kayıtlardan
Zaten
anlıyoruz.
Balkanlarda tasavvufi akımlar
Evet,
oldukça
genellikle tabi
gelişmiş.
orada Bektaşi,
Bektaş.
Halveti, Rufai, Melami. Genellikle dört akım var. Ama sonraki dönemlerde Nakşilik de oralarda yayılmış. Şeyde önemli isimlerden biri. Esad Erbil'i tekkesi. Oraya da ciddi bir müriden yollamış. Son dönem, tabi vakit kısıtlı ve çok hızlı konuşuyorum. Son dönem bizi etkileyen iki önemli isim. Biri Ahmet Davutoğlu. Davudoğlu.
Davutoğlu.
T ile değil, D ile bitiyor
Hayrettin
soyadı.
Karaman'ın hocası.
Osman Efendi hocası.
Öyle mi?
Evet. Bulgaristanlı. Bulgaristan'daki Nüvvap. Yani bugün Nüvvap Mektebi mezun. Yani İmam Hatip'le ilahiyat arası bir okul. tarif edeceğimiz şeyde. Yani genellikle Bulgaristan'daki dini hayatı bu nüvap, 2 veya 3 nüvap var. Yani oradan yetişenler Bulgaristan ve civarının dini hayatını yön vermişler. Ahmet Davutoğlu da bunlardan biri. Tabii sonra kendini yetiştiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mısır, birkaç yer İstanbul'da da okuyor. Bir diğeri de Ali Yakup Cenkçiler. O da Gilanlı. Doğu Kosova sayılıyor. Oradan İstanbul'a göç etmiş bir alim.
Her ikisi de büyük izler bırakmışlar
Tabii ki
sonuçta.
yani Cumhuriyet'in ilk döneminde
Tabii.
Türkiye'de dini hayatın yeniden şekillenmesinde çok ciddi etkileri
Yetiştirdikleri
olmuş.
talebeler
Evet.
konusunda da öyle yani. Sonuçta talebelerinin de aslında Türkiye'de büyük izler bıraktığını görüyoruz.
Ali Yakup Cenkçilerin çok kitaplarda da geçen bir sözü var. Ben Müslümanları ümmet oldukları için her Müslümanı severim. Ancak Türkleri biraz daha fazla severim. Çünkü eğer Türkler Balkanlara gelip bizi Müslüman yapmasalardı ben belki bir zangocu veya rahibin çocuğu olacaktım. Yani bir Hristiyan olarak hayata devam edecektim. Benim İslam'la şereflenmemi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamı onlar sağladı. Onun için ben Türkleri biraz daha çok severim diye böyle bir daha
Güzel.
latif bir bakış açısı da var. Tabi bu da şunu gösteriyor. Esasında işte medeniyet götürmüş.
Tabii.
Yani biz oraya medeniyet götürmüş. Oradaki insana bir hüsnü kabul
Doğru.
gelmişiz.
Empoze etmemişiz.
Empoze
Evet,
etmemişiz.
o önemli.
Ve onun için buraya geldiklerinde çok rahat etmişler. Tabi çok ciddi tasavvuf uleması da var. Yine mesela Hasip Efendi.
Evet, Cerrahi Tekkesi'nin şeyhlerinden Hasip Efendi.
O da yine Balkanlardan göç etmiş önemli bir şey efendidir. Tabi özellikle Bosna'da tasavvuf kültürü daha fazla devam ediyor. Arnavut bölgelerinde biraz tekkelerle müftülükler ayrışmış. Tekkeler böyle daha fazla daha böyle halka dönmüş. Biraz da bizim Kur'an ve sünnet çizgisinden de kopmuşlar. Daha böyle zikir çeken, daha onun dışında biraz daha böyle lay lay lom diyeyim. Çok derine inmeyeyim. Daha fazla böyle meşk üzerine
Ritüel
ritüel
alanında
tarafına
kalmışlar, evet.
girmiş.
Ama onlar da ilgi çekiyorlar sonuçta
Tabii ya
onlara.
toplumda bir karşılık
Kabul
olmuş ama
görüyorlar.
çok ciddi de değil. Bir de şöyle bir şey de olmuş. Biraz da böyle o batini tasavvuf dediğimiz özellikle Bektaşiler de bunu çok gördüm Arnavutluk'ta.
Evet.
İşte Şeyh Baba'nın resmini koyarsan arabaya kaza geçirmez. Şeyh Baba bizi korur. Başımıza bir şey geldiğinde ondan himmet isteriz vesaire gibi. Böyle bir daha batini yani ana hattan kopmuş bir noktaya gelmişler. Tabi esasında bu da bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Yani gidip o insanlara hakikati anlatmak, İslamlaşma dönemindeki doğruları anlatıp ona göre bir esasa dönmelerini sağlamak çok önemli.
Ama dayatmadan o da önemli. Çünkü
Tabi ama
onlar
şu
evet.
zaten kök belli.
Evet. Doğruyu gösterdikten sonra,
Evet
yaşadıktan
yani
sonra onlar da bir şekilde anlıyorlar.
o kök belli. Bazı yerlerde işte alkol vesaire bir takım formüller bulmuşlar kendi kendilerine. Bunun bir karşılığı yok. Ama o topraktaki bereket duruyor. Tekrar o külü
Üflemek
üflemek,
lazım.
alttaki yani koru çıkarmak lazım. Tabii özellikle Yugoslavya döneminde öğrencilerin Arap ülkelerine gönderilmesi çok revaç hale gelmiş. Oradan gelen böyle bir selefi bir damar da
Tabii
oluşmuş. Yani
etkilemiştir.
Arap ülke derken eserden ziyade esere gidenler yine dengeli olmuş. Ama diğer ülkelerin gidenler de böyle bir selefi damar yerleşmiş. Efendim söyleyeyim. O geçmişe ait ritüellerin vesaire şey, hepsini toptan bir yok sayan, ona itiraz eden bir akım gelişmiş. Ya arkadaş bak şu şunlar şunlar hatalı bunları bırakın demek yerine toptan
Toptan
hepsini ehli
reddetmek.
bidat,
Evet.
dalalet ehli gibi kabul edilmiş. Bu da biraz böyle birbirine şey yapmış. Bu da bu ihtimal ki tabii Yugoslavya döneminde yapılmış. Bu da bir çalışma ürünü.
Olabilir, proje.
Niye? Anadolu'yla bağı koparmak. Çünkü Avrupa'daki Müslüman varlığı veya oraların tabirle Türk varlığı Batı Avrupa için hep bir sorun olmuş ve Slavlar için.
Evet.
Onun için olabildiğince bu kökü kazıyalım diye bakılmış. Onun için Türkiye çok fazla eser orada ihya etti.
Evet.
Yani o varlık anlaşılsın, hissedilsin vesaire diye.
Son zamanlarda da iyice artmış oldu. Belki restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkanlar. Ama dediğiniz daha önemli galiba bizim oralara yoğunlaşmamız lazım. Oradaki o külü üflememiz lazım. Çünkü oradaki toprağın daha bereketli olduğunu söylediniz. Oradaki neşve ve bereket daha fazla olacaktır bu şekilde.
Türkiye'nin gönül sınırları, gönül hududu bir haçtan başlar.
Güzel.
Bosna Hersek'in en uç noktası oradan başlar. Onun için Balkanları, Rumeli'yi unutmayacağız.
Evet.
Tabi bu arada son bir yıldır, iki yıldır Balkanların şöyle bir şansı var. Avrupa Birliği Schengen vizesini çok zorladığı için Avrupa'ya seyahat edemeyen pek çok insan Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan vesaire gibi o coğrafyaya seyahat ediyor, oraları geziyorlar. Böylece orada yani Türkiye'den gelen çok fazla turizm var oraya.
Doğru.
Son iki yılda. Bu da tabii orada da ticaretin
Tabii hayatın canlanmasını
canlanmasına da
sağladı.
sebep oluyor. Böyle
Eyvallah.
bir işin güzel tarafı da var.
Eyvallah. Şöyle program artık bitmiş oldu ama gelecek programda Medine'ye gittiniz geçen haftalarda.
Evet.
Medine ve medeniliğe denelim isterseniz. Bu konularda da çok güzel söylemleriniz var. Bence bunu da izleyicilerimizle paylaşmak isteriz, dinleyicilerimizle. Vaktimiz oldu sanki
Bu
inşallah.
Abdülkadir seni atlatarak bir program çekti
Öyle
orada
mi?
ama onun alt açılımını çünkü orada da zaman yetmedi. Her zamanki gibi yarım saate bir sürü konuyu sıkıştırmaya çalışınca şey kalıyor.
Evet.
Hep konular eksik kalıyor. Esasında Medine ve Yahudiler konusunu anlatmak
Evet.
istiyordum ama tam
Evet.
da bu içinde bulunduğumuz
Doğru.
Orta Doğu'daki Filistin, İsrail, Gazze konularını onlar da anlatacak şekilde belki onları
Olur, onlara
konuşabiliriz.
değinmiş oluruz.
Yani bu Yahudi meselesi nedir? Antisemitizm, Siyonizm, insanın kafası çok karışıyor.
Evet.
Bu mesele çünkü olayı da bilmiyorlar bir de okumak tam yetmiyor. Onun için biraz gören ve okuyan olarak acizane bu
Eyvallah.
konuda bir şey söylemek isterim inşallah.
Peki. Eyvallah. Çok teşekkürler.
Biz
O
teşekkür
zaman
ederiz efendim.
o programda bizi iple çekmiş olacağız inşallah.
Eyvallah,
Çok
eyvallah. Sağ olun.
teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda bahsetmiş olduğumuz konuları konuşmak üzere şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.